Ayrım 19, sayfa 178. Elinde olmayarak adımları Nilüfer'in yatak odasına doğruldu. Kapının kilitli olduğunu, Nilüfer'in gene kapıyı açmayacağını bildiği halde topuzu kıvırdı. Hayret, kapı açılmıştı. Acaba karısı iliğine tak deyip onu arzuladığı için mi kilitlememişti? Karyolaya gitti. Karanlıkta hiçbir şey fark olunmuyordu. Karısı oradaymış gibi yokladı. Sonra koştu, elektrik düğmesini çevirdi. Yoktu. Karyola bomboştu. Yorgan, çarşaflar filan örselenmemişti bile. Demek karısı yatmamıştı bu gece. Gülpemmenin odasında da olmadığına göre. Acaba tuvalette olmasın? Peki ama bu saate kadar niçin yatmasındı? Elektriği söndürüp odadan çıktı, kapıyı çekti. Gülpembe hala tek başına oturuyordu. Tereddütsüz girdi. Kadın karşısında beyi görünce kireç kesildi. Belden aşağısı aniden tutmaz olmuştu. Ayağa kalkmak istedi, olmadı. Nilüfer nerede? Gülpembe kekeledi. Bilmiyorum beyefendi. Odasında yok. Hatta karyolasına bile girmemiş. Sen niye yatmadın hala? Uyku tutmadı. Sende bir şeyler var. Yok yok beyefendi, hiçbir şey yok. Peki Nilüfer nerede diyorum sana? Gülpembe cevap vermedi. Serseri milyoner ani bir kararla Gülpembe'nin odasından çıktı, kapıyı çekti, kilitleyip anahtarı yanına aldı. Bir şeyler hissetmişti. Aklına fena, çok fena şeyler gelmişti. Koridorları hızla geçti, merdivenleri dörder beşer indi. Annesinin odasına geldi. Girdi, elektriği çevirdi. İhtiyar kadın horlamaktaydı. Sarstı, tekrar sarstı. Kadın zorla kendine gelip de karşısında oğlunu görünce yataktan fırladı. Oğlunun dönen gözlerinden çok şeyler sezmişti. Serseri milyoner, Nilüfer odasında yok, dedi. Hala uyku sersemliği içindeki kadın, nerede olabilir, diye sordu. Bilmiyorum. Tuvalette filan olmasın? Yok, tuvalette de yok. Hatta hiç yatağa girmemiş bu gece. Ne biliyorsun? Odasından geliyorum. Sonra Gülpembe, o kadın, gecenin bu saatinde hala oturuyor. Ana ile oğul bir an manalı manalı bakıştılar. Yoksa? Oğul, bilmem, düşünmek bile istemiyorum. Allah sen gösterme ya Rabbi. Çıldırırım anne, eğer öyle bir şeyse. İhtiyar kadın oğlunun kireç kesilmiş yüzünden korktu. Hiçbir şey olmazsın, dedi. Aklını başına topla. Aslan gibi erkeksin, bir kadın için. Serseri milyonerin kulağına söz girmiyordu. Hüngür hüngür ağladı. Annesinin karyolasına oturmuş, başını avuçları arasına almıştı. Kadın tam bir dişi parç öfkesi içinde ama gene de kendini tutuyordu. Odadan çıktı. Koridorlar, merdivenler. Gülpembe'nin odasına geldi. Kapı kilitliydi. ''Aç kapıyı!'' diye bağırdı. Gülpembe ölü yüzünü hatırlatan yüzüyle pencereye gelmişti. ''Ahmet Bey kilitledi büyük hanım!'' dedi. ''Nilüfer nerede?'' ''Bilmiyorum.'' ''Nasıl bilmezsin?'' ''Vallahi bilmiyorum büyük hanım. Sana Nilüfer nerede diyorum kaltak.'' Kapıyı tekmeleyerek avaz avaz bağırmaya başladı. Gecenin bu saatinde ıpıssız köşk çın çın ötüyordu. Az sonra köşkün erkek, kadın, tüm uşakları, hizmetçileri başlarına toplanmış büyük hanımı yatıştırmaya çalışıyorlardı. Ama o kapına sığamıyor, gözlerinin önünde oğlunun, biricik oğlu Ahmet'in kireç kesilmiş yüzü, bir kadın gibi hüngür hüngür ağlayışı, avaz avaz bağırıyor. Gülpembe'ye, Nilüfer'e sövüp sayıyordu. Bir ara yanında oğlu yaklaştı. Bir kenara çekti. Şuursuzca sordu. Ona mı gitti anne? Kime? Ona işte, doktora. Gittiyse gitti evladım. Cehennemin dibine kadar yolu var. Anneciğim, yavrum. Ben artık boynuzlu oldum değil mi? Bana boynuzlu derler değil mi? Bir an eşya kafasında ters döndü. Gözleri karardı ve her şey silindi. Sarışın operatör. Yalnız o. Kafasında, kafasının içinde. Bakıyor, karını diyordu. Karını. Karını elinden aldım. Sen artık boynuzlusun. Merdivenleri indi, koridorları, sofaları geçti. Kendini sokakta buldu. Koşuyor, çılgın gibi koşuyordu. Asfalt caddenin kaldırımında tek başına, gücünün yettiği kadar koşuyordu. Sola saptı. Böğürtlenlerin acı yeşili arasındaki yolda hep aynı hızla koşuyordu. Bir ara durakladı. Eli beline gitti. Oradaydı. Kılıfından çıkarıp eline aldı. Küçücük demir parçası titreyen elinde koşuyor, sarışın operatörün köşküne doğru yıldırım gibi koşuyordu. Köşk pencerelerinde ışık vardı. Bahçe kapısının önüne gelince durdu. Ses çıkarmamaya dikkat etmeliydi. Öyle yaptı. Kapıyı yavaşça açtı, girdi. Ayaklarının uçlarına basarak taş merdiveni buldu. Ağır ağır çıktı. İçeriden tatlı bir piyano sesi geliyordu. Kapının yanında pencereden içeri baktı. O, piyano başında, Nilüfer de yanında dikilmekteydi. Öyle tatlı bakışıyorlardı ki. Köşk kapısına geldi, zile bastı. Nilüfer her şeyi göze aldığı halde gene de korkudan kireç kesilerek sevgilisinin elini tuttu. Genç operatör piyanodan kalktı. Her ihtimale karşı yan odaya geç, dedi. Kapının zili üst üste sinirli sinirli çalınıyordu. Bir şeyler seziyor ama korkmuyordu. Oysa bile olsundu. Saklı gizli değildi ki. Sevişiyorlardı. Üstelik kadın kesin kararını vermişti. Kapıya gitti, sürgüyü çekti, açtı. Tahmin ettiği gibi. Oydu. Efendim, dedi. Ne istiyorsunuz? Ahmet kapıya yüklendi. Ne mi istiyorum? Bir de soruyorsun ha. Karımı istiyorum. Yok burada. Az evvel buradaydı. Gözlerimle gördüm. Çekil kenara. Nilüfer karanlık odada kıvranıyordu. Münakaşanın gittikçe sertleştiğini hissediyor. Çıkıp da evet buradayım. Seni sevmiyorum. Boşa beni diyemiyordu. Tam bu sırada arka arkaya iki el silah sesi. Nilüfer'in iradesi eridi. Artık hiçbir şey düşünemiyordu. Pencereye çılgın gibi koştu. Kanadı açtı. Mantosu, portmeniyle kendini bahçeye attı. Bu alçak pencereden çok atlamıştı çocukluğunda. Karanlık bahçeyi hızla geçti, asfalta çıktı. Hemen o gece İstanbul'a hareket edecek eksprese atladı. Uzun yıllar geçti. Kocasının hapse girdiğini işitmişti. Ayrıldı. Çeşitli maceralardan sonra yolu bara düştü. Hatta birinde Yumruk Niyazi ile de karşılaştı. Niyazi hiç şaşmadı. İsterse dolgun ücretle kaçtığı şehre kendi börüne götürmek teklifinde bile bulundu. Sarışın kemancı solosunu bitirip kemanını tekrardan bırakmıştı. Sevgilisinin yanına geldi. Ne düşünüyorsun gene? Prenses silkindi. Hiç. Haydi bir arkada bir şey içelim. İçelim. Esmer Ayten, bu kadının kimseye söylemek istemediği bir derdi var, dedi. Mücella başını salladı. Var kardeş, dalıp dalıp gidiyor. Derdini söylemeyen derman bulamaz ki. Aynı şeyi uzun bacaklı iskemlelerde karşılıklı oturduğu sevgilisi sarışın kemancı da söyledi. Derdini söylemezsen derman bulamayız ki Nilüfer. Elindeki viski kadehine bakarak hafifçe gülümsüyor ama derdinin ne olduğundan söz açmıyordu. Gün geçtikçe içindeki karanlık koyulaşıp derinleşiyor, eski kocasının günün birinde karşısına çıkıvermesinden korkuyordu. Çünkü bir hafta önce ilan edilen afla çıkmış olabilirdi. Pek mümkündü. Üstelik yerini Yumruk Niyazi'den de öğrenmiş olacaktı. Acaba hala seviyor muydu? Barda çalıştığını öğrenince ne demişti? Hiçbir şey dememişti. Duymamıştı ki. Yumruk Niyazi asla bundan söz açmamıştı. Hapishaneyi her ziyaretinde Yumruk'tan yalnız Nilüfer'i sormuş, hatta zaman zaman ağlamıştı. Nilüfer'in ayrılma meselesinde ise çılgına dönmüştü adeta. Af imdadı yetişmeseydi daha 4 yıldan çok cezası vardı. Çıkınca ilk iş onu, o 8 yıldır içinden söküp atamadığı kadını aramak olmuştu. Yumruğa bakılırsa kadın Türkiye'de değildi. İşittiğine göre Avrupa'ya gitmişti. Ama kimle gitmişti? Bilmiyordu. Tabii atıyordu Yumruk. Hapisten çıktığının 10. günü İstanbul'a tek başına geldi. Onu günlerce aradı. Bir gün tünelin önünde Suat'a rastladı. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Yıllarca önceki o rezaletten sonra dayısının yanına gelmiş, dayısıyla çalışmaya başlamış. Dayısının küçük kızıyla evliymiş, 2 çocuğu olmuş, geçinip gidiyormuş. Serseri milyoner İstanbul'da 3 gün boyunca dolaştı. Nilüfer'in mutlaka İstanbul'da olduğunu sanan bir tarafı vardı. Bulmalıydı, bulacaktı. Daha doğrusu bir gün sokakta filan rastlayacakmış gibi geliyordu. Bulamadı, ümitleri kırıldı. Memlekete elleri boş dönecekti. Bu kadar yorgunluk, bu kadar merak fena yormuştu. Yorgunluğunu gidermeliydi. Son gün bütün sazları, gazinoları dolaştı. Boyuna içti. En son barlara uğradı. Önce ara sokaklardan birindeki küçük bir barda bir müddet oturdu. Sarmadı, kalktı. Hiçbir şeyden zevk almıyordu. İçinde koyulaşan bir sıkıntı. O kadar içtiği halde sarhoş bile olamıyordu. Büyük barlardan birine esneyerek girdi. Şapkasını filan teslim edip boş masalardan birine geçerken birden durakladı. Ne? O muydu? İkindiden beri içtiği içkiler adeta çarpmış, yeni sarhoş etmişti. Birbirine dolaşan bacaklarıyla onun oturduğu masaya koştu. Nilüfer! Nilüfer sarhoş gözlerini endişeyle kaldırdı. Oydu. Günlerden beri tasasını çektiği eski kocası. Hiç bozmadan angaje olduğu adama döndü. Kim bu adam? Nilüfer'i konsomasyon eden fitil gibi sarhoş adam, ''Ne istiyorsun arkadaş?'' diye ayağa fırladı. Serseri milyoner onu kenara itip kendini adeta masaya attı. ''Karıcım, Nilüfer'cim.'' Mezeler yüklü masa, Nilüfer filan devrildiler. Caz durmuştu. Nilüfer'in sarışın kemancısı kemanını bırakıp koşmuştu. Hala deli gibi bağırıp çağıran, devrilen içkilerle ıslanarak kaçan prensesin arkasından koşmak için çırpınan, sağa sola tekme, yumruk sallayan adamın yanına geldi, karşısına dikildi. ''Ne var, ne istiyorsun?'' Garsonlar serseri milyoneri zor zapt ediyorlardı. Bir an sarhoş gözlerle sarışın gence baktı. Bu da onlardandı. Suat ve operatör Vedat gibi uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü. ''Karımı istiyorum.'' ''Deli misin sen?'' ''Deli sensin, serseri.'' Sarışın kemancı aniden bir tokat attı. Serseri milyoner yepyeni bir hamleyle kemancının üzerine atıldı. Bir an birbirlerine girdiler. Havada iskemleler, tabaklar uçtu. Sonra fazla sarhoş olan serseri milyoner burnunun üstüne yediği bir yumrukla betona yuvarlandı. Gene o geceki gibi olmuş, gözlerinden her şey silinmişti. Belinden tabancasını çıkarıp yıldırım gibi kalktı. Kaçmaya olsun vakit bulamayan sarışın kemancıya iki el ateş etti. Sarışın kemancı yere yuvarlanırken barda panik başlamış, müşteriler, garsonlar, konsomatris kadınlar birbirlerine girmişlerdi. Serseri milyoner elinde tabanca, can çekişen kemancının üzerinden atlayıp Nilüfer'in kaçtığı arka kısma doğru koşarken garsonlardan birinin ayakları önüne fırlattığı iskemleye takılarak feci şekilde yuvarlandı. Elinden tabanca fırlamıştı. Kıskıvrak yakaladılar. Çok geçmeden polislerle bekçiler de sökün etti. Nilüfer'e gelince, arka kapıdan aşırılıp bindirildiği taksinin içinde Ayaspaşa asfaltından Dolmabahçe'ye doğru iniyor, sarışın sevgilisinin can çekiştiğini henüz bilmiyordu. Ayrım sonu, sayfa 185.